Ayrım 26, Hastane, Arthur Haley, sayfa 314. Belin yardımıyla hemşire tekerlekli sediyi salonun dışına doğru sürdü. Daha geniş, büyük bir bölümü röntgen masasıyla kaplı ve tepesinde bütün önemli araç gereçlerin asılı bulunduğu salona. Arkada daha dar bir yerde ve kalın camın ardında Vivian elektrikli kontrol tablosunu görebiliyordu. Hemen yanlarına genç, saçları fırça gibi kesilmiş, beyaz iş gömlekli, hareketleri hızlı, sanki işini çabuk ve mümkün olduğu kadar az güç harcayarak yapmak isteyen bir adam geldi. Vivian'a baktı, sonra Doktor Bell'e döndü. ''Evet Doktor Bell.'' ''Merhaba Carl, benim için hastamızın filmini çekmenizi istiyorum. Doktor Granger'ı tanıyorsunuz değil mi?'' ''Lucy, işte Carl Furman.'' ''Rastlaştığımızı sanmıyorum.'' dedi Lucy teknisyene elini uzatarak. ''Hastamız.'' diye devam etti Belsa diye doğru gülümseyerek. ''Hemşire adayı Vivian Lobberton. Onun için kendisiyle bu kadar yakından ilgileniyoruz.'' ''Merhaba Vivian.'' Furman'ın selamı bütün diğer hareketleri kadar kesik ve gergindi. Masayı düzenleyerek konuşmaya devam etti. ''Özel müşterilerimizden Vista Vision ve Sinemaskop arasında bir seçim yapmalarını istiyoruz. Filmlerimiz siyah ve gri.'' Bell'in yanına bıraktığı kağıtlara göz attı. ''Sol diz öyle mi? Özel bir talimatınız var mı doktor?'' ''Önden, tepeden ve yandan birkaç iyi film istiyoruz. Bir de tepeden tam dizi gören bir film. 5-6 tane diyelim. Sonra da sağlam dizin filmleri alınsın.'' ''İncik kemiğini gösteren 24x30'luk filmlerde ister misiniz?'' Bell biraz düşündü ve cevap vermeden önce ''iyi bir fikir olabilir. Kemik ve ilik iltihabıysa'' diye devam etti. Lucy'ye dönüp ''kemiğin aşağısında bir şey görülmesi mümkündür.'' ''Belki doktor, yarım saate kadar bir şeyler hazırlarım sizin için.'' Bu da teknisyenin bir çeşit yalnız çalışmayı yeğ tuttuğunu belirtmesiydi. Doktor Bell isteğini kabul etti. ''Bir kahve içip döneriz.'' dedi Vivian'a gülümseyerek. ''Emin ellerdesiniz.'' Sonra Lucy'nin ardından dışarı çıktı. ''Haydi bakalım artık işe koyulalım.'' dedi teknisyen hemşireye. Birlikte Vivian'ı sedyeden röntgen masasına aktardılar. Sedyenin yumuşaklığından sonra siyah ebonit masa sert ve esneklikten yoksundu. ''Pek rahat edilmiyor değil mi?'' Furman Vivian'ı dikkatle yerleştiriyor ve sol dizini açıyordu. Genç kız başını salladı ve adam devam etti. ''Çabuk alışırsınız. Gece nöbetçisi olduğum ve pek iş çıkmadığı sıralar kaç kere uyudum bu masanın üzerinde.'' Hemşireye işaret etti ve kadın camın ardına geçti. Işık girmemesi için perdeleri çekilmiş olan röntgen bölümünde Doktor Bell ve Lucy Granger bekliyorlardı. Birkaç dakikaya kadar Furman'ın çektiği filmler 2 hafta öncekilerle karşılaştırılabilecekti. Teknisyen negatifleri mazotlu bir kazan gibi uğuldayan banyo makinesine sokmuştu bile. Teker teker banyo edilen filmler makinenin önündeki bir yarıktan düşüyordu. Film görünür görünmez Bell bunu arkadan gündüz ışıklı lambaların aydınlattığı bir negatoskopun mandallarıyla tutturuyordu. Hemen alttaki bir başka negatoskopa da daha önce alınan filmleri yerleştirmişti. ''Filmler iyi mi?'' Teknisyenin sesinde bir gurur belirtisi vardı. ''Çok iyi.'' Kendiliğinden verilmiş bir cevaptı bu. Bell yeni negatiflere ve 2 dizi filmdeki aynı bölgenin karşılaştırılmasına dalmıştı. Düşüncesini Lucy'nin de film üzerinde izleyebilmesi için bir kurşun kalem ucundan faydalanıyordu. 2 dizi filmi de iyice inceledikten sonra Lucy sordu. ''Bir fark görüyor musunuz? Ben korkarım bir şey seçemedim.'' Röntgenci başını salladı ve sözlerini kurşun kaleminin bir işaretiyle destekledi. ''Şurada.'' dedi. ''Aynı yerdeki 2 noktadan birinin grimsi renginde seçilen belli belirsiz farkı işaret ederek. Ama belki de bu sizin yaptığınız biyopsinin sonucudur. Bunun dışında önemli bir fark yok.'' Bell kalın camlı gözlüklerini çıkardı ve sağ gözünü ovuşturdu özür dilercesine. ''Kusura bakmayın Lucy.'' dedi ''ama sanırım kararı yine patolojiye bırakacağız. Joe Pearson'la konuşur musunuz? Yoksa benim konuşmamı mı yerlersiniz?'' Filmleri çıkarmaya koyuldu. Bu arada da Lucy düşünceli düşünceli cevap veriyordu. ''Ben kendisine söylerim. Şimdi onun yanına gidiyorum.'' 17. Bölüm. Başhemşire Mrs. Wilding kolalı kepinden devamlı düşen kır perçemi itti. Dördüncü kat koridorunda John Alexander'ın birkaç adım önünde hızla yürüdü. Beşinci kapının önünde durdu ve içeri bakarak haber verdi neşeyle. ''Bir ziyaretçiniz var Mrs. Alexander.'' Sonra John'u küçük odaya soktu. ''Johnny, sevgilim.'' Elizabeth kollarını uzattı ve bu hareket yatakta yer değiştirmesine yol açtığı için ürperdi. John ona doğru yürüdü, sevgiyle öptü ve birkaç saniye Elizabeth kocasını iyice sıktı. John onun sıcaklığını ve avucunda sırtına geçirdikleri hastane giysisinin sert kumaşını hissetti. Karısının saçlarında birbirine karışan bir ter ve eter kokusu vardı ki ona paylaşma imkanı bulamadığı bir şey hatırlatıyordu. Sanki Elizabeth kimsenin izleyemeyeceği uzak bir yere gitmiş de dönmüş gibi, biraz garip. Bir an aralarında bir çeşit zorlanma hissetti. Sanki ayrılığın ardından yeniden buluşmak ve birbirini tanımayı yeniden öğrenmek zorunluluğu kendini hissettiriyormuş gibi. Sonra Elizabeth hafifçe geri çekildi. ''Çok korkunç olmalıyım.'' ''Çok güzelsin.'' ''Yanıma bir şey olacak zaman bulamadım.'' dedi genç kadın hastaneden verdikleri biçimsiz giysiye bakarak. ''Bir gecelik ya da bir tüp ruj bile.'' ''Biliyorum.'' dedi John sevgi dolu sesiyle. ''Bir liste yapayım da ihtiyaç duyduğum şeyleri getiriver bana.'' Arkalarındaki Mrs. Wilding onları diğer yataktan ayıran perdeyi çekmişti. ''Tamam, artık eni konu yalnız sayılırsınız.'' Elizabeth'in masasındaki boş sürahi aldı ve buzlu suyla doldurdu. ''Az sonra geleceğim Mrs. Alexander, o zaman bebeğinizi görebilirsiniz.'' ''Teşekkür ederim.'' Dışarı çıkan hemşireye minnetle gülümsediler. Kapı kapandığında Elizabeth bitik ve gergin yüzünü sonra bakışlarını John'a çevirdi. ''Johnny sevgilim, öğrenmek istiyorum. Bebeğin yaşama şansı nedir?'' ''Şey hayatım.'' duraladı Elizabeth elini uzattı ve kocasının eline dayadı. ''Johnny gerçeği söyle. Hemşireler bana söylemekten kaçındı. Senden öğrenmek istiyorum.'' Sesi titriyordu. John gözyaşlarının uzak olmadığını hissetti ve çok tatlı bir sesle cevap verdi. ''Her iki ihtimal de var.'' Sözlerini dikkatle seçerek devam etti. ''Doktor Dornberger'i gördüm. Her iki ihtimalin de eşit olduğunu söyledi. Bebek belki yaşayacak, belki...'' Cümleyi yarıda kesip sustu. Elizabeth başını yastıkların üzerine bırakmış açık gözleriyle tavana bakıyordu. Çok hafif bir sesle mırıldanırcasına sordu. ''Aslında hiç umut yok değil mi?'' John söylemesi gereken sözlerin önemini ağırlığını tarttı. ''Belki bebek ölecekti. Daha sonra yok etmesi çok daha acı olan bir takım umutlar besleyecek yere bunu hemen göz önüne almaları çok daha doğruydu.'' En tatlı sesiyle konuştu. ''Bebek çok küçük biliyor musun? 2 ay önce doğdu. En ufak bir ateşlenme... En ufak bir şey olursa gücü kuvveti yok.'' ''Teşekkür ederim.'' Elizabeth hareketsizdi, ona bakmıyordu ama elini sıkı sıkı tutuyordu. Gözyaşları yanaklarından akıyordu. John kendi gözlerinin de nemlendiğini hissetti. Sesini titretmeden konuşmaya çalıştı. ''Elizabeth sevgilim, ne olursa olsun genciz, önümüzde koca bir hayat var.'' ''Biliyorum.'' Sözleri güçlükle işitiliyordu. Yeniden John onu kollarına aldı, başını karısının başına dayayarak göğsünde iyice sıktı. Hıçkırıklar arasında Elizabeth'in mırıldandığını işitti. ''Biliyorum ama yine de iki çocuğumuzu böyle kaybetmek...'' Elizabeth başını kaldırdı ve umutsuzlukla bağırdı. ''Hiç haklı bir şey değil bu.'' John kendi gözlerinden de yaşlar aktığını hissediyordu. Tatlı bir sesle fısıldadı. ''Kabul edilmesi güç. Yine de biz varız ya.'' Uzun süre Elizabeth'i göğsünde bastırdı. Sonra karısının kımıldandığını hissetti. ''Mendil'' diye mırıldanıyordu. Cebinden kendi mendilini çıkardı ve ona uzattı. Elizabeth gözlerini kuruladı. ''Geçti artık, şimdi sakinim. Ama biliyor musun, ara sıra...'' ''Eğer rahatlıyorsan sevgilim, biraz olsan açılıyorsan ağla, dilediğin kadar.'' Elizabeth ona hafifçe gülümsedi ve mendili geri verdi. ''Korkarım mendilini işe yaramaz bir bez haline getirdim.'' Sonra değişen bir sesle devam etti. Johnny, böyle yatarken düşündüm.
Ne düşündün?
Tıp fakültesine gitmeni istiyorum. Genç adam itiraz etti yavaşça.
Bak yavrum, bu meseleyi belki 20 kere konuştuk.
Elizabeth güçsüz ama kararlı bir sesle onu susturuyordu. Bunu her zaman istedim biliyorsun. Şimdi de Doktor Coleman yapman gerektiğini söylüyor.
Böyle bir şeyin neye mal olacağını biliyor musun?
Evet biliyorum ama bir iş arayabilirim kendime.
Bir sessizlik oldu, ardından Elizabeth mırıldandı.
Belki hiç çocuğumuz olmaz.
Kapı gürültüsüzce açıldı ve hemşire Wilding içeri girdi. Elizabeth'i kızarmış gözlerle gördü ve bakışlarını başka yere çevirdi. Sonra John'a, "İsterseniz Mr. Alexander," dedi, "sizi çocuğunuzun yanına götürebilirim."
John Alexander'dan ayrıldıktan sonra Dr. Dornberger yeni doğan bebeklerin bakıldığı yerin yolunu tutmuştu. Bu bölüm ışıklı ve uzun bir koridorun sonunda keyifli, pastel renklerle boyanmış bir yerde. Hastanenin 2 yıl önce yapılan bu bölümü yeni başlayan genişlik ve aydınlık eğilimini ortaya koyuyordu. Yaklaştıkça doktor her zaman olduğu gibi bütün bebekleri çeşitli tonlarda bağırıp çağırdıklarını, bu seslerin ciğerleri yırtarcasına aykırmaktan tiz ve düdük gibi bir nara atmaya kadar gittiğini işitebiliyordu. Düşünmekten çok alışkanlıkla üç tarafı camla çevrili yerin önünde durdu. İşlerin yolunda olduğunu gördü. Minik yatakların çoğu doluydu. Bakışı düzenli sıraları izledi. Şu gözlerinin önündeki sağlıklı ve normal, şimdilik hayat mücadelesini kazanmış hayvancıkların birkaç güne kadar çıkıp kendilerini bekleyen bir dünyaya gideceklerini düşündü. Alın yazıları çeşitliydi. Aile yuvası, okul, atölye, hayat kavgası, başarı ve zafer için yarışma. Kimi zaferi tadacak, birçoğu da başarısızlığa uğrayacaktı. Arada ölenler dışında kimi gençliğinin tadını çıkaracak, olgunluğu kabul edecek, pek kötü yaşlanacaktı. En güçlü ve gösterişli otomobilleri bunları hazırlıyorlardı. Bunlar için uçaklar daha hızlı ve daha uzağa gidecekti. Bunların her kaprisi, her isteği, her hevesi aynı türden başka insanlar tarafından pohpohlanacaktı. İçlerinde bilinmeyen bir geleceğe karşı çıkan olacaktı. Kimi kuşkuyla, kimi cesaretle, kimi ödlekçe. Belki birkaçı dış dünyanın tahta perdelerini devirecekti. Belki dil yeteneğine sahip diğerleri, çağdaşlarını öfke ve umutsuzluğa dek duygulandırabileceklerdi. Ama çoğu 20 yıl sonra fiziksel olgunluğa erişecek, bir şey anlamadan meydana geldikleri ve bağırıp ağlayarak, kusarak buraya kadar hep aynı tohumu ektiren dayanılmaz ve usandırıcı çiftleşme ihtiyacına boyun eğeceklerdi. 20 yıl sonra, ama şimdilik zaferi kazanan onlardı, doğmuşlardı, ilk ve en büyük engel aşılmıştı, diğer savaşlar gelecekti. Karşıda aynı holde daha küçük bir ikinci salon vardı. Burada sessiz, birbirinden ayrı, her biri kuveze konmuş erken doğan bebekler yatıyordu. Hayatı şüpheli başlayanlar, yaşayıp yaşanmayacağı bilinmeyenler, henüz ilk savaşlarını kazanmayanlar. İlkinden uzaklaşan Doktor Dornberger ikincisinin kapısından içeri giriyordu. En son doğan bebeği muayene ettikten sonra minik ve yaşaması rastlantıya kalmış insan parçası dudaklarını büzüp başını olumlu şekilde salladı. Sonra her zamanki gibi düzenli olarak bakım konusunda dikkatle talimat yazdı. Az sonra Dornberger bir kapıdan çıkarken hemşire Wilding ve John Alexander öbüründen içeri giriyorlardı. Erken doğanların bulunduğu yere giren herkes gibi sırtlarına beyaz ve mikroptan arınmış giysiler, yüzlerine maskeler geçirmişlerdi. Camlar onları hava sıcaklığı ve nemli denetim altında bulunan bebeklerin yattığı yerden ayırdığı halde. Durdukları an hemşire Wilding geldi ve hafifçe cama vurdu. İçeriden daha genç bir hemşire ona baktı. Sonra maskesinin üzerinden soran bakışlı gözlerle yaklaştı. ''Bebek Alexander!'' Mrs. Wilding meslektaşının duyabileceği kadar sesini yükseltiyor ve ardından parmağıyla John'u gösteriyordu.
İçerideki genç kız başıyla anladığını belirtti ve ilerlemelerini işaret etti. Cam bölme boyunca onu izlediler. Gösterdiği ve içini iyice görebilmeleri için hafifçe döndürdüğü kuvezin 12 tane kadar vardı bunlardan. Önünde durdular. ''Tanrım, bu kadarcık mı?'' John'un haykırışı kafasında oluşturan ağzından da fırlamıştı. Hemşire Wilding'in bakışı duyduğu yakınlığı yansıtıyordu. Çok iyi görünmüyor değil mi? John bakışlarını inanmazcasına açıyordu. Ben hayatımda hiç bu kadar inanılmaz küçüklükte bir şey görmedim. Uzun uzun şaşkınlıkla oksijen çadırında yatan şeyi inceliyordu. Bu minicik, bumburuşuk, kırış kırış maymunu andıran ve iki elden biraz daha büyük şey insan olabilir miydi? Bebek hareketsiz yatıyor, minicik göğsündeki belli belirsiz ve düzenli bir hareket soluk aldığını ortaya koyuyordu. Küçüklerin en küçüğüne uygun bu kuvezin içinde bile minik gövde yitmiş, acınacak bir terk edilmişliğe itilmiş gibiydi. Böylesine narin bir yaratıkta hayatın varoluşu inanılır gibi değildi. Hemşirelerin daha genç olanı dışarı çıkıp yanlarına gelmişti. Mrs. Wilding ona sordu. Doğduğu sıra ağırlığı ne kadardı? 1 kilo 586 gram. Genç kız John'a döndü. Ne olduğunu anlıyor musunuz Mr. Alexander? Bebeğinize nasıl bakıldığını? Birkaç saniye içinde olsa minicik bebekten gözlerini ayırmayı güç bularak başını salladı. Genç hemşire rahat bir sesle, ''İnsanlar çoğunlukla bilmek isterler.'' diye devam etti. ''Bunun kendilerine yardımcı olduğu inancındadırlar.'' ''Evet.'' dedi John yerinden kıpırdamaksızın. ''Anlatın bana lütfen.'' Genç kız kuvvezi işaret etti. ''İçindeki sıcaklık hiç değişmez. 36.6'dır. Havaya oksijen katılmıştır. %40 oranında. Oksijen bebeğin terlemesini kolaylaştırır. Gördüğünüz gibi ciğerleri öyle küçüktür ki doğma anında gerektiği kadar gelişmemiş olur ciğerler. Evet anlıyorum. Gözü bebeğin göğsünün hafif hafif inip kalkışını izliyordu. Bu inip kalkış devam ettikçe hayat da devam ediyor. Minicik yürek atıyor ve bebeği hayata bağlayan incecik iplik kopmuyor demekti. Hemşire devam ediyordu sözlerine. Bebeğinizin meme emecek kadar gücü yok. Dolayısıyla bir sondaya başvurmak zorundayız. Şu küçük tüpü görüyor musunuz? Oksijen çadırının tepesinden doğru bebeğin ağzına giden ortası oyuk plastik tüpü işaret ediyordu. Bu tüp doğru mideye iner. Her 1,5 saatte bebek sondayla su ve dextroz yani şekerli serum karışımı besinini alır. John duraladı ardından sormaya karar verdi. Bu tür vakaları çok gördünüz mü? Evet dedi hemşire ciddi ciddi sanki ardından gelecek soruyu kestirebiliyormuş gibi. John genç kadının ufak tefek ve güzel başlığının altından seçilen perçemlerinden de kızıl saçlı olduğunu fark etti. Şaşılacak kadar da gençti. 20'sindeydi belki, en fazla 20'sinde. Fazla değildi kuşkusuz ama mesleğinde tecrübeli bir görünüşü vardı. Alexander bakışını yeniden cam bölmenin ötesine yöneltti. Yaşar mı sizce? Bunu önceden kesinlikle söylemek mümkün değildir. Genç kızın aldığı namusluca gerçeği söyleme, bir umudu öldürmeme ve yepyeni bir umut uyandırmama isteğiyle harcadığı dikkatten kırışmıştı. Bazıları yaşar, bazıları yaşamaz. Ara sıra bebeğin yaşama iradesiyle dolu olduğu sezilir sanki. Yaşamak için savaşanlar vardır. John yine sordu, bu savaşıyor mu? Hemşire dikkatle cevap verdi. Anlamak için henüz çok erken. Ama yoksun kaldığı 8 hafta çok büyük bir fark yarattı. Tatlı bir sesle ekledi ardından. Zorlu bir savaş olacak. Can bakışı da yine o çok narin küçük şeye çevirdi. İlk kez benim oğlum benim hayatımdan doğan bir hayat diye düşündü. Birden sıcacık küçük kutunun içinde tek başına savaşını veren bu çok narin ve yumuşacık hafif et parçasına karşı büyük müthiş bir sevgiyle dolduğu için. Cam bölmenin ardından haykırmak gibi saçma bir eğilim duydu. ''Yalnız değilsin oğlum, sana yardıma geldim.'' Kuveze doğru koşarak şunları söylemek isterdi. ''İşte ellerim, bunlardan al gücünü. İşte ciğerlerim, kullan bunları ve bırak senin için soluk alayım. Ama vazgeçme oğlum, pes etme.
Yaşarsan gelecekte beraber yapabileceğimiz ne çok şey var. Dinle beni, dinle beni ve dayan. Ben senin babanım ve seni seviyorum.
Tutamadığı gözyaşları yanaklarına akıyordu. Kolundaki Mrs. Wilding'in elini hissediyordu. Tatlı bir sesle, "Gelin, artık gitsek daha iyi olacak." dediğini işitti.
Konuşacak güçten yoksun başını salladı. Son bir kere daha arkalarına bakıp uzaklaştılar. 26. ayrımın sonu. Sayfa 326.